vazgeçilmesi zor olan alışkanlıklar veya bağımlılıklar eski günlerde genellikle alkol, sigara, uyuşturucu veya kumar olarak bilinirdi. Çağımızda bunlara yenisi eklendi ve artık teknoloji bağımlılığı da bir sorun oldu. Nitekim Türkiye'de yapılan bir konferansta bu konu ele alındı ve internet, video oyunu, televizyon bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi bu çağın hastalıkları ele alındı. Orada bir konuşma yapan psikolog Mehmet Dinç bu konudaki son bilgileri aktardı. Biz de kendisini arayarak bu çağdaş hastalık hakkında bilgi aldık.
Değişen dünyada insanların psikolojik dayanıklılığı ister istemez azaldı. Yani şunu kastediyorum, insanlar bir önceki asra göre psikolojik olarak daha zayıflar. İnsan psikolojik olarak ne kadar zayıf olursa herhangi bir bağımlılığa bulaşma riski o kadar artar. Bu noktadan baktığımızda önceden psikolojik olarak zayıf insanlar daha çok uyuşturucudur, alkoldür, sigaradır gibi bağımlılıklara dayanıp kendilerini o anlamda güçlendirmeye çalışıyorlardı. Onlarla ayakta durmaya çalışıyorlardı. Ama son özellikle internetin, teknolojinin gündemimize girmesiyle beraber son 20 yıldan beri davranışsal bağımlılık dediğimiz bağımlılıklar çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Davranışsal bağımlılıklar önceden yok muydu? Kumar bağımlılığı yok muydu? Vardı şüphesiz ama bu kadar yaygın bir şekilde değildi. Şimdi davranışsal bağımlılıklarla ilgili konuşma yaptığımızda bize soruyorlar, diyorlar ki ya diyorlar bunun toplumdaki yaygınlığı ne kadardır? İstatistik verir misiniz diyorlar. Ben de diyorum ki ben hiç istatistik vermem. Siz bir etrafınıza bakın ne kadar görünür hale geldi. Buradan toplumdaki yaygınlığını anlayabiliriz. Bugün kullanan herkes, sağlıksız kullanan herkes bağımlıdır diyemeyiz asla. Ancak sağlıksız kullanım, insanların hayat kalitesini düşürecek şekilde kullanım devam ederse bu kullanım bağımlılığa dönüşebilir. Bu da ciddi bir risktir. Bağımlılık bir hastalıktır. Uzak durmak, insanın kendini koruması gerekir diye düşünüyorum.
Peki teknolojiye veya sosyal medyaya bağımlılık ne gibi riskler getiriyor? Ne gibi tehlikesi var?
Şimdi en temelde şunu söyleyebiliriz. Bağımlılık kendi dışındaki bütün her şeyi hayattan siler. Yani bağımlı bir insan hayatta işlerini, sorumluluklarını, ilişkilerini ve nihayetinde sağlığını ihmal eder hale gelir. Dolayısıyla bir insan teknoloji bağımlısı olduğunda, sosyal medya bağımlısı olduğunda ilk başta sorumluluklarını ihmal eder hale gelir.
Bir yani yaşama bağlılığını da alıyor götürüyor artık eskisi kadar tabii yaşamın ki, her alanına.
Çok çok güzel ifade ettiniz. Zaten biz diyoruz ki bir davranış yaşamınızı daraltıyorsa, genişletmiyorsa, yaşamınızı fakirleştiriyorsa, zenginleştirmiyorsa, güçlendirmiyorsa o zaman o davranış bağımlılıktır, problem var demektir. Dolayısıyla yaşamla ilgili sıkıntılar söz konusu olmaya başlıyor bağımlılık söz konusu olduğunda. Yani bakıyorsunuz sosyal medya ya da internete sağlıksız bir şekilde kullanan insan, bağımlılığa doğru giden insan ilk başta arkadaş çevresinden, akraba çevresinden, aileyle ilişkilerinden kopmaya başlıyor. Sonra işine yoğunlaşamamaya başlıyor. Yani arkadaş çevresindeki ilişki kalitesi düşüyor. Sonra iş kalitesi de düşüyor. İşinde başarılı olma, bireysel hayatında ileri gitme imkanları ciddi anlamda azalıyor. En son geldiğimiz noktada öyle bir duruma geliyor ki kendi sağlığından kısar hale geliyor. Sosyal medya bağımlılığı konusunda insanlar uzun süreli internet ve sosyal medya kullandıkları için bedenlerinde, duruşlarında bozukluklar söz konusu olmaya başlıyor.
Mehmet Bey, eğer bir kişi bunu çok kullandığının farkındaysa, neredeyse bağımlı olduğunun farkındaysa, geriye nasıl adım atabilir, ne yapabilir?
Burada çok önemli sorularımızdan bir tanesi. Yani bir insan kendisine baktı ki, ben de ciddi anlamda problemler başladı. Sağlığım bozulmaya başladı. İlişkilerim kalitesizleşmeye başladı. Şimdi burada iki tane mesele var. Bunlardan birincisi, benim kullanımım kötüye kullanım mı, bağımlılık mı? Kötüye kullanım ne demek? İnsanın zarar göreceği şekilde kullanması ama bağımlı olmaması demek. Çünkü bağımlı olduysa tek başına kurtulması biraz daha zor. O zaman bir psikiyatristten, bir psikologdan destek alması lazım. Ama kötüye kullanım aşamasındaysa, yani daha bağımlılık oluşmadıysa, o zaman belli tedbirler alması lazım. Mesela nasıl tedbirler olabilir? özellikle teknoloji ve internet, sosyal medya kullanımının saatlerini değiştirmek lazım. Mesela demesi lazım ki insanın, ben akşam saat 10'dan sonra hiç kullanmayacağım, hiç bakmayacağım, telefonumu ele almayacağım. Ya da yatak odasına telefonumu sokmayacağım. Mesela çokça insanı görüyoruz, yatak odasında cep telefonunu tutuyorlar, uyurken uyumadan önce telefonla, sosyal medyayla uğraşıyorlar. Bu hem uykuya dalmayı zorlaştırıyor, hem uykunun kalitesini azaltıyor, hem de uykuya geçişi geciktiriyor. Dolayısıyla insan yorgun bir şekilde kalkmış oluyor, dinlenmemiş bir şekilde kalkmış oluyor, kötü bir şekilde güne başlıyor. O yüzden birinci önlem olarak yatma kalkma saatlerini düzenleyip belli bir saatten sonra hiçbir şekilde telefonu, interneti, sosyal medyayı insanın eline almaması, kullanıma girmemesi lazım. Saat 10-11 bu noktada ideal zamanlar olabilir. Tabii yapabilen daha erken alsın. Niçin daha erken alsın? Çünkü ben karar versem ki saat 9'da ya da 8'de sosyal medyayı bırakıyorum, o zaman aileme vakit ayırmaya başlarım. Ailemle konuşmaya, eşimle, çocuklarımla, annemle, babamla, kardeşlerimle konuşmaya başlarım. Şu anda maalesef bu internet ve sosyal medya yüzünden aynı evde yaşayan ama birbirine yabancı çok insan var.
Ciddi mi söylüyorsunuz? Böyle bir şey ortaya çıktı diyorsunuz.
Maalesef çok ciddi olarak var. Yani aynı çatı altında yaşıyorlar. Aile olduklarını söylüyorlar. Akşam bir araya geliyorlar. Merhaba merhaba, nasılsın, iyiyim, ne yaptın, hiç. Herkes sosyal medyaya dalıyor. Herkes telefonuna bakmaya başlıyor. Paylaşım minimum hale geldi. Paylaşım çok çok azaldı. Dolayısıyla mesela akşam belli bir saatten sonra kullanımı tamamen sonlandırsak, hiçbir şekilde sosyal medya kullanmayacağım desek, aile içi iletişimimiz de düzelmeye başlar. Bu noktada süre sınırı koymanın da ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani ben nasıl yediğime limit koyuyorsam, ya çok fazla yemeyeyim, hasta oluyorum, obez oluyorum, kilo alıyorum, bu benim sağlığım için bozuk, zararlı diyorsam, aynı şekilde sosyal medya kullanımına da bir limit koymam lazım. Yani ben günde şu kadar süre ayıracağım, bu sürenin üzerine geçmeyeceğim diye bir ölçü koymak lazım. Benim çalıştığım bağımlılarda şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Mesela diyorum ki günde kaç saat kullanıyorsun? Diyor ki 4 saat kullanıyorum diyor. Sonra biz onlara yazdırmaya başlıyoruz kullandıkları süreyi. Bakıyoruz ki hiç de 4 saat kullanmamış aslında. 6 saat, 8 saate kadar çıkan kullanımlar söz konusu oluyor. Kendileri de şaşırıyorlar. Yani bu sosyal medya ve internet insanı o kadar tesir altına alıyor ki insan zaman mefhumunu kaybediyor. Ne kadar kullandığını unutur hale geliyor.
Halbuki eskiden güzel sohbet güzel olduğu zaman, sohbet uzadıkça uzadığı zaman zamanı unuturduk. Evet. Şimdi de o küçücük telefonun içinde zamanı, sanki onun içine giriyoruz.
Aynen öyle, ama sohbette insan bir sürü şey öğreniyor, ilişkisini derinleştiriyordu. Ama sosyal medyada maalesef bir şey öğrenmek de mümkün olmuyor. Ve ilişkiyi derinleştirmek de mümkün olmuyor. O yüzden bir süre sınırı mutlaka koymak lazım. Bir de bir amaç koymak lazım kullanıma. Yani ben sosyal medyayı kullanacağım, interneti kullanacağım ama hangi amaçla kullanacağım? Mesela bakıyorsunuz insanlar Facebook'ta binlerce insanla arkadaş oluyor ama hiç tanımıyor o insanları. O insanların hayatlarını takip ediyor. O insanların paylaştıkları şeyleri takip ediyor. Gittiği yerleri, yediği yemekleri takip ediyor ama o insanla hiçbir araya gelmemiş ya da çok seyrek bir araya geliyor. O zaman bana ne bu insanın hayatından? Ben niçin bu insanı hayatıma alıyorum? Çünkü insanın kapasitesi sınırlı. Şayet bu kadar çok insanı hayatına alırsa bu sefer hayatına gerçekten alması gereken insanları ihmal etmeye başlar. O yüzden sosyal medyayı kullanımla alakalı insan noktasında da bir sınır koymak lazım. Yani ben kaç kişiyle arkadaşlık yapabilirim? Kaç kişiyi takip etsem faydalı olur? Kaç kişiyi izlesem, görüşlerini dinlesem, paylaşımlarını takip etsem faydalı olur? Buna da bir limit koymak lazım. Bu noktayı ben çok önemsiyorum. Yani sosyal medya ne kadar bilinçsiz kullanılırsa hayatımız o kadar kalitesizleşecek, o kadar problem üretmeye başlayacak, o kadar geriye gidecek. O yüzden en temelde şayet bağımlı değilsem ben ama çokça kullanıyorsam sosyal medya ve interneti, iki tane şeye çok dikkat etmem lazım. Bir tanesi süre sınırı koymam lazım, bir tanesi de içerik sınırı koymam lazım. Yani neyi takip ettiğimle alakalı kendime bir hedef, bir amaç koymam lazım. Ama böyle bir hedef koymazsam o zaman sosyal medyanın karanlıklarında boğulur hale gelirim. Saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca kullanırım. Ama hayatıma hiçbir artısı olmaz. Hayatımı hiçbir şekilde güzelleştirmez, düzeltmez.
Çok ilginç bilgiler bunlar doğrusu Mehmet Bey. Şimdi bu söyleşiyi bitirirken ben söyleşinin ta başına gitmek istiyorum. Ve sizin söylediğiniz benim aklıma takılan bir cümleyi size iletmek ve sormak istiyorum. Söyleşinin başında dediniz ki insanlar psikolojik olarak daha zayıflar. Bunu açıklar mısınız? Evet. Hangi anlamda daha zayıflar? Neden şimdilerde daha zayıflar?
İnsanlar ruh sağlığı hastalıkları konusunda her geçen gün daha fazla problem yaşıyorlar. Daha çok sayıda insan ruh sağlığı problemi yaşayıp destek almaya başlıyor. Tabii bunun birçok sebebi var. Ama en önemli sebeplerinden bir iki tanesini söylemem gerekirse, özellikle büyük şehirlerdeki yaşam insanın tabiatına çok uygun yaşam değil. Yani bu kadar kalabalığın, bu kadar gürültünün, bu kadar daralmanın olduğu mekanlarda yaşamak insana çok iyi gelmiyor. Kendi hayatlarını tanımadan, hep başka insanların hayatlarını takip ettikleri için kendi hayatlarına uygun beklentiler gerçekleştirmiyorlar. Yani hayatta kendine baktığında ben neredeyim, imkanlarım neler, yapabileceklerim neler, onları sağlıklı bir şekilde değerlendirmiyor. Sosyal medyadan, televizyondan en uç örneği görüyor. Şu adam şu kadar zengin, bu kadın bu kadar güzel, ben de onun gibi olacağım gibi beklentilere girdiğinde ister istemez hayal kırıklıkları yaşayıp boşa enerji harcayıp sonra da ruh sağlığı problemleri yaşıyor. Bir diğer mesele hedef bulma konusunda sıkıntılar söz konusu oluyor. Yani hedef tüketim odaklı hedefler olursa daha geniş bir evim olsun, daha iyi bir arabam olsun, daha çok tatile gideyim gibi hedefler konursa insan ister istemez anlam problemi ve tatminsizlikler yaşayabiliyor. Dolayısıyla daha sağlam hedefler koyması lazım insanın. Yani ben insanım, kalbim var, aklım var, yeteneklerim var. Kalbimle, aklımla, yeteneklerimle ne yapabilirim konusunda bir düşünce içerisine girmezse daha iyi bir arabanın mutlu etmediğini anlıyor ama o konuda yıllarca emek verdikten sonra anlıyor. Daha geniş bir evin mutlu olmadığını anlıyor ama yıllarca emek verdikten sonra anlıyor. O yüzden hedef belirleme, kendi kendini tanıma, sağlıklı beklentiler geliştirme konusunda insanların mutlaka kendilerine dönmeleri ve kendi hayatlarını gözleyip tanımaları gerekiyor.
Boş yere filozoflar kendini tanı dememişler o zaman Mehmet Bey. En
tabii,
önemli şey bu
önemli.
Olsa.
Evet ama bu dönemde ne kadar eksik. Yani insanlar sosyal medya üzerinden, televizyon üzerinden yüzlerce, binlerce insanı tanıyorlar. Bütün hayatlarını biliyorlar ama kendi hayatları konusunda maalesef düşünmüyorlar. O insanları takip ettikleri kadar kendi hayatlarını takip etmiyorlar. O insanların yani başka insanların, hayatlarında olmayan insanların hayatlarına vakit ayırdıkları kadar kendi hayatlarına vakit ayırmıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Yatırım yapılmayan hayat problem olarak ortaya çıkıyor. Ruh sağlığı problemi oluyor. Depresyon oluyor. Kaygı bozukluğu oluyor. Türlü türlü hastalıklar, problemler ortaya çıkmaya başlıyor.
Şimdi o zaman ortaya başka bir söyleşi konusu çıktı Mehmet Bey. Belki ileride sizi yeniden arayıp bu yatırım yapılmayan hayatlar konusunda veya nasıl yatırım yapılır hayatlarda gibi bir söyleşi yapalım bence. Ne dersiniz?
Memnuniyetle çok mutlu olurum. Çok kısa bir söz söyleyeyim o zaman bununla alakalı. Türkçemizde bizim harikulade bir söz deyim vardır. Der ki bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur der. Yani İlgi gösterirsen, emek verirsen çok güzel bir hale gelir. Ama ilgi göstermezsen, emek vermezsen karışık, düzensiz, sıkıntılı, problemli bir hale gelir. Bu odamız için de geçerlidir. Yani odamıza da bakarsak pırıl pırıl olur, bakmazsak perişan olur. Hayatımız için de geçerlidir. Hayatımıza bakarsak da ilgi gösterirsek de emek verirsek hayatımız pırıl pırıl olur. Ama ilgi göstermez, o uygun olmayan beklentiler içerisine girersek o zaman hayatımızda perişan olur. Ben bütün dinleyicilerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu vesileyle sizin vesilenize görüşmüş olduk. Sesimi onlara ulaştırmış oldum. Dilerim tekrar görüşmek, bir araya gelmek, onlarla tekrar sesimizi ulaştırmamız mümkün olur.
Teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı konusunda psikolog Mehmet Dinç ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.